Ayrım 36, sayfa 398. 10. Bölüm, Fraunhofer Olmak. Karl Marx Kapital'i yazdığında dava arkadaşı Friedrich Engels'e gönderdiği mektupta kendisini bir hikaye kahramanına benzettiğini yazdı. Marx hangi ünlü yazarın hangi eserinin kahramanıyla özdeşleşmişti? Neden kendini ona benzetmişti? Gelin 1867 yılının Ağustos ayına gidelim. Tarih 16 Ağustos 1867 Londra, saat 2. Karl Marx hep geceleri çalışıyordu. Sadece araştırma yapıp kitap yazmıyordu. 1864'te kurulan Enternasyonal İşçi Birliği'nin faaliyetleri de zamanını alıyordu. Bu nedenle yazmaya ancak geceleri fırsat buluyordu. Uzun dönemdir üzerinde çalıştığı yapıtını yeni bitirmişti. Heyecanla 25 yıldır her fırsatta yanında olan, maddi manevi katkılarda bulunan dava arkadaşı Friedrich Engels'e mektup yazdı. Sevgili Fred, kitabımın adını Kapital, Politik Ekonominin Eleştirisi koydum. 4 yıldır üzerinde çalıştığı ve yılbaşından beri temize çektiği Kapital'in birinci cildine son noktayı az önce koymuştu. Böylece bu bölüm bitmiş oluyor. Bunun olabilmesi senin sayendedir. Benim için yaptığın fedakarlıklar olmasaydı bu korkunç işi yapamazdım. Marx hastaydı, karaciğerinden rahatsızdı. Bazen 2 ay yataktan çıkmadığı oluyordu ama çalışmayı bırakmıyordu. Çok titizdi, her kitaba ulaşmak, okumak, üzerinde çalışmak istiyordu. Bazen kütüphanelerde bulamadığı kaynaklar için Engels'den yardım istiyordu. Engels araştırıp Marx'ın istediği eserleri mutlaka buluyordu. Bu bazen James Edwin Rogers'ın İngiltere'de tarımın ve fiyatlarının tarihi ya da John Watts'ın Sendikalar, Grevler, Makineler, Kooperatif Toplulukları gibi kitaplar oluyor, kimi zaman da İngiltere parlamento tutanakları ya da İngiliz sanayinde kadınların ve çocukların durumları ile ilgili raporlar olabiliyordu. Evet, aslında 20 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı, para sermaye ilişkisi, emeğin sermayeye bağlılığı, malların dolaşımı, iş bölümü, makinelerin kullanımı gibi politik ekonominin eleştirisini ele aldığı yorucu çalışmasını bitirmişti sonunda. Sağlığını, ailesini, mutluluğunu feda ettiği, uğruna yoksulluk çekip paltosunu, saatini tefeciye verdiği kitabı çıkıyordu işte. Ama Karl Marx'ın kafasında bir korku vardı. Karl Marx, Fransız yazar Honoré de Balzac'a hayrandı. Onun kent soylu düzene yukarıdan bakan, para, zevk ve iktidarın temel amaca dönüştüğü bir dünyayı anlatan eserlerini çok beğeniyor, işte gerçekçi yazar diyordu. Balzac 1845 yılında Gizli Başyapıt adlı eserini çıkardı. Dipnot, bu eser Türkçe'ye tam 100 yıl sonra 1945'te bilinmeyen şaheser adıyla Nahit Sırrı Örik tarafından çevrildi. Gizli Başyapıt yazıldığı dönemden başlayarak özellikle sanat dünyasını çok ilgilendirdi. Cézanne, Picasso gibi büyük ressamları derinden etkiledi. Üzerinde sanat tarihçileri tarafından çalışmalar yapılan bir yapıt oldu. Balzac'ın eserinin kahramanı Fraunhofer ressamdır. Tuvalinde yaratmaya çalıştığı eserinin kusursuz olmasını ister. Eseriyle tutkulu bir aşk ilişkisi yaşar adeta. 10 yıl atölyesine kapanır, arayış içindeyken çileli bir hayat sürer. Resimlerine bağlıdır, sergilemek bile istemez. Ama bir gün Gizli Başyapıt'ını resimlerine hayran genç bir ressam ile sanatsal bilgilerine güvendiği bir başka ressama gösterir. İkilinin resmi hakkında söyledikleri Fraunhofer'i çıldırtır. Her iki ressam da uzun uzun tuvale bakıp hiçbir şey anlamadıklarını itiraf ederler. Ressam Fraunhofer kızgındır, hayal kırıklığına uğramıştır. Anlaşılamamıştır işte. O gece geçirdiği büyük bunalım sonucu intihar eder. Ve Balzac hikayesini böylece bitirir. Aslında ressam Fraunhofer'in yaratımı soyut resimdir. Bu nedenle hem de meslektaşları tarafından bile anlaşılamaz. Araya girip bir not aktarmalıyım. Balzac'ın Gizli Başyapıt'ı yazdığı 1845'te soyut resim nedir bilinmiyordu. İşte Gizli Başyapıt'ı sanat tarihi açısından önemli kılan da bu özelliğiydi aslında. Peki Balzac bunu nasıl keşfetmişti? Bilinmiyor. Eserini yazarken resim teknikleri konusunda bilgi aldığı ressam G. Boulanger idi ve onun da soyut resim ile ilgisi filan yoktu. Bu arada ekleyeyim, Boulanger bizim Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyit, Osman Hamdi gibi ressamlarımızın da Paris'te hocalığını yapmıştır. Neyse, yok soyut resim, yok bizim ressamlar diyerek kafanızı karıştırmayalım. Gelelim Karl Marx'ın çağının çok ötesinde olan ressam Fraunhofer'den nasıl etkilendiğine. Karl Marx gerek gündelik gerekse yazı çalışmalarından yorulduğunda evindeki sedire uzanıp beğendiği, hep keyif aldığı Cervantes, Shakespeare gibi ustaların ölümsüz eserlerini okurdu. Yaşamı boyunca edebi yapıtlarla yakından ilgilendi, sürekli okudu. Gizli başyapıt yazıldığı dönemde Karl Marx'ı da şaşırttı, düşündürdü, heyecanlandırdı. Balzac'ın bilgece, içten, ironik bu eserini büyülenmiş gibi elinden düşürmeden bir çırpıda okudu Marx. Ve dahi ressam Fraunhofer'in karmaşık ve sürekli arayış içinde olan ruhu ile kendisininki arasında benzerlikler buldu. Marx da yıllardır kütüphanelere, müzelere, kitaplığına kapanarak kapitali kaleme almıştı. Yorulmadan yazılarına eklemeler, çıkarmalar yaparak sürekli değişiklikler yapmıştı. Yazdıklarının düşüncelerini tam olarak ifade edip etmediğinden emin olamıyor, tekrar tekrar çalışıyordu. Örneğin İngiliz çalışma mevzuatına ilişkin 20 sayfa yazmak için İngiliz ve İskoç tahkikat komisyonlarının ve fabrika müfettişlerinin raporlarını bile günlerce arayıp bulmuş ve okumuştu. Sonuçta çileli, yorucu çalışması sonucu yıllardır çalıştığı kitabı çıkıyordu. Dahi ressam Fraunhofer gibi devrimci bir arayış içinde olan Marx yeni sözler söylüyordu. Bunlar anlaşılacak mıydı? Kapitalizmdeki egemen üretim ilişkisini, ücretli emeğin sermaye tarafından sömürülmesini, sermayenin dolaşımını, sermaye-kar ilişkisini ve benzerlerini insanlar doğru anlayabilecekler miydi? İçinde kuşku vardı, anlaşılamama kuşkusu. Tıpkı çağdaşları Goethe, Schiller, Beethoven, Stendhal, Gogol, Pushkin, Goya ve diğerlerinde olduğu gibi. Karl Marx Engels'e her sırrını, duygusunu paylaşıyordu. Mektubunda Balzac'ın Gizli Başyapıt kitabını mutlaka okumasını önerdi. Çünkü ruh halini ressam Fraunhofer'inkine benzetiyordu. Fraunhofer ile yaşamında benzerlikler olsa da Marx bilim adamıydı ve bu nedenle daha gerçekçiydi. Marx Engels'e yazdığı mektupta şöyle diyordu. Zavallı ressam, mükemmelliği ararken kendi sanatını öldürdü. İnsan gerektiği yerde durmasını ve noktayı koymasını bilmeli, değil mi? Mükemmel iyinin düşmanıdır. Balzac'ın yaptıklarıyla hiçbir zaman yetinmeyen kahramanının ruhunu anlıyorum ben. Engels Gizli Başyapıt'ı okudu mu, üzerinde bir daha konuştular mı bilinmiyor. Seçme Yazılar adlı eserde bu konuyla ilgili sadece Marx'ın mektubu var. Ama Marx'ın Kapital'i bitirdiğinde başta Engels olmak üzere yakın dostlarına okuttuğu bilgisi var. Genç ressam Porbus ustası Fraunhofer'in tablosundan hiçbir şey anlamamıştı. Oysa Engels ustası Marx'ın yazdıklarından çok etkilendi. Fraunhofer'ın başına gelen Marx'ın başına gelmedi. Ancak Marx bilim adamıydı, akademik formasyonu vardı, doçentti. Bu nedenle felsefi ve ekonomik terimleri sık kullanan Marx'ın dili ağırdı. Düşünceleri insanlara karmaşık geldi ve bu nedenle Kapital zor okundu. Diğer yandan Kapital içerik, ansiklopedik zenginlik, bütünlük, mantık ve vuruculuk bakımından övgüyü hak etmişti. Gerçekçi Marx ile öykü kahramanı Fraunhofer'ın yazgısı ayrıydı artık. Aradan yıllar geçti. Küresel kriz bugün dünya piyasalarını kasıp kavuruyor. Karl Marx şimdi tekrar revaçta. İnsan sormadan edemiyor. Marx'ın aslında yazgısı geleceğin sanatını yapan Fraunhofer'a benzemiyor mu? Devrimcileri eserlerini anlayabilmek için zaman gerekiyor belki de, kim bilir? Soruyu sormamın nedeni Marx'ın bizim topraklardaki anlaşılırlığını sorgulamaktır. Bu topraklar Karl Marx'a ne zaman nasıl tanıştı? Marx denen pehlivan, yıl 1868, Jön Türk Namık Kemal gönüllü sürgündedir ve Londra'da Hürriyet gazetesini çıkarmaktadır. Londra'da Namık Kemal gibi gönüllü sürgün hayatı yaşayan biri daha vardır, Karl Marx. Marx Kapital'i bir yıl önce çıkarmıştır. Yazdıkları Avrupa'daki entelektüel tartışmaların gündemidir. Namık Kemal ile Karl Marx aynı mahallede yaşamaktadır. Ve Namık Kemal Karl Marx'ın adını bile duymamıştır. Yıl 1905, Lenin Cenevre'de sürgün hayatı yaşamaktadır. Cenevre, Avrupa'daki İttihatçıların Paris'ten sonra en önemli merkezidir. Yayın organları Meşveret bile vardır. İttihatçılar kafelerde, bahçelerde, her yerde yan yana gelip hararetle kanuni esasının nasıl hayata geçirileceğini tartışırlar. Ancak kendilerini izleyen ve elindeki kitaba sürekli not alan Lenin'in farkında bile değillerdir. Rusya 1905'te büyük bir ayaklanmaya sahne olmuştur. Bırakın Lenin'i, İttihatçılar komşu ülkede ne olduğunu bile merak etmezler. Osmanlı münevverleri Osmanlı'yı değiştirmek, dönüştürmek isterler. Ama bırakın dünyayı, yanı başlarında olanlara ilgisizdirler. Siyasi terminolojideki sosyalizm, komünizm, anarşizm vesaire gibi kavramları hiç duymamışlardır. Sosyalizm ve komünizm sözcüklerini ilk yazan, İstanbul'da Ceride-i Havadis gazetesini çıkaran İngiliz vatandaşı William Churchill oldu. Bu iki siyasal sözcüğün Osmanlı topraklarına gelişinin nedeni Avrupa'daki 1848 devrimleriydi. Ceride-i Havadis Avrupa basınından aldığı haberleri tercüme edip sayfasına koyuyordu. Özgürlük hareketlerini ilk yorumlayan, analiz eden münevver ise Cevdet Paşa oldu. Ona göre devrim hareketlerini azıtan halk yapıyordu ve bu olayların Avrupa dışına taşmasından endişe duyulmalıydı. 1871 Paris Komünü Osmanlı basınında daha geniş işlendi. Kırmızı Cumhuriyet denen bu devrime ilgi gösterilmesinin nedeni yeni Osmanlılara mensup Mehmet, Reşat ve Nuri Beylerin komün için savaşmalarıydı. Ancak üç Jön Türk'ün sosyalist olduklarını söyleyemeyiz, özgürlükçüydüler. Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyalizme ilgi duyan kişi, bu devrim sürecini Avrupa'da yaşamış olan bir devlet görevlisiydi. Ethem Pertev Paşa, 1853-55 yılları arasında Berlin Elçiliği'nde başkatipken sosyalist düşünceyle tanışmıştı. Ancak İstanbul'a dönünce yanıldığını hemen kavrayıp, Kızıl Bayrak adlı eserini yazarak sosyalizmin ne kadar yanlış olduğunu belirtti. İlk sosyalist ilk dönek olmuştu. İngilizlerin sosyalizm için söyledikleri mülkiyet ve kadınlar ortaktır yalanına inanmıştı. Ve her şeye rağmen tarih 22 Haziran 1871. Osmanlı basını Karl Marx'la tanıştı. Hakayıkül Vakayı, Paris Komünü'nün başında kimin olduğunu açıkladı. Paris'teki eşkıyanın kumandanı Karl Marx denilen ve hala Londra'daki Enternasyonal Nam Cemiyet'in reisi bulunan pehlivandır. Gazete yorumu da ekledi. Rahat yaşamasına rağmen kışkırtıcılık yapıyordu. Sosyalizmin ceddi Marx'ın Osmanlıca ilk makalesini de bu gazete yayımladı. Daily News'tan tercüme edilen makale Alman-Fransız Savaşı'nın siyasal durumunu ele alıyordu. Peki Osmanlı bas mı münevverleri Avrupa'daki devrimci hareketlere nasıl bakıyordu? Kafası karışıktı. Takvimi Vekai'ye göre enternasyonel fesat cemiyetiydi. Ameleler fabrikatörlere karşı kışkırtılıyordu. Yani servet düşmanlığı nitelemesi o yıllardan günümüze gelmişti. Ahmet Mithat Efendi gibi bazı münevverler ise enternasyonelin anlaşılır olması için makalelerinde örnekler verdiler. Cemiyet, yani enternasyonel diyor ki ben kunduracıyım, size bir çift potin yapacağım. Siz o potini giyip ve baloya gidip raks edeceksiniz ki orada bir gecelik zevkiniz için 5-10 altın sarf etmeyi çok görmüyorsunuz. Halbuki bir çift potin için bana 20 frankı zor veriyorsunuz. Ne olur bana 20 yerine 25 frank verseniz, sizin yüzünüzden eti haftada bir görüyorum. Siz ise has ekmeği bile beğenmiyorsunuz da zimiçka yiyorsunuz. Reva mıdır bu? Osmanlı basını enternasyoneli tartışıyordu ama daha henüz kavramların tanımı konusunda bilgi sahibi bile değildi. Şemsettin Sami sosyalizmi bakın nasıl tanımladı. Sosyalizm, iştiraki envalin yani ortak malların büsbütün zıddıdır. İştiraki enval ne kadar menfur yani iğrenç ise sosyalizm o kadar makbuldür. Sosyalizm Fransızca bir kelimedir ki cemiyeti beşer manasında olan sosyete kelimesinden müştaktır yani türemiştir. Komşusu Karl Marx'ın adını bile duymamıştı ama Namık Kemal Şemsettin Sami'den bu konuda daha bilgiliydi. Damadı Menemenli Rıfat Bey'e yazdığı mektupta şöyle diyordu. Sosyalizm Sami Bey'in dediği derecede hafif bir şey değildir. Ne olduğunu yazmıyordu. Yazdığı baldırı çıplakların Avrupa'daki intizamı yok etmesinden duyduğu endişeydi. Görünen o ki Osmanlı basınının münevverlerinin kafası karışıktı. Peki üniversitelerin? Mülkiye Mektebi'nde hocaların hocası ekonomist Sakızlı Ohannes Paşa, Mebadi-i Ura-i Servet-i Milal adlı ders kitabında sosyalizm ve komünizm kavramlarını açıklık getirdi. Nasıl mı? Örnek vererek. Mesela bir saati bir adam güzel kullanıp vaktini biler iken bu saati 20 kişiye taksim etmek lazım gelse, o saatin her bir parçasını bir adama verilse saat harap olur gider. İşte fabrikaların taksimi de budur. Sakızlı Ohannes Paşa sosyalist eşitlikten fabrika parçalarının işçilere dağıtılacağını anlıyor. Şaka gibi. Osmanlı basını ve münevverleri sosyalizmin ne olduğunu anlamaya çalışırken araya Sultan II. Abdülhamit Sansür'ü girdi. dönemi en iyi Marx ve Engels'in yazdığı Komünist Manifesto'nun Osmanlı'ya geliş hikayesi anlatır. Komünist Manifesto, matbaacının yazar olarak kendi adını yazmasını şart koşmasıyla 1894 yılında Ermenice basılarak Osmanlı topraklarına sokuldu. Peki Osmanlı topraklarında Bolşevik devrim nasıl karşılandı? 1908 Temmuz devrimi, ikinci meşrutiyet, Osmanlı düşünce hayatında köklü bir değişime yol açtı. Sosyalist partiler, dernekler, sendikalar kuruldu, yayın organları çıktı. Buna rağmen içe dönük tartışmalar devam etti. Ne zaman çardak yıkıldı, Osmanlı basını kafasını komşusuna çevirdi. Bolşevik devrimin barış getirecek olması Osmanlı basınındaki ezeli düşman Moskov gavuru anlayışını yıktı. Üstelik beklenti Bolşeviklerin sadece barış değil, Müslüman ve Türk halkına da özgürlük verecek olmasıydı. Diğer yanda İkdam, Tanin, Vakai Hayriye gibi gazetelerin kafası da karışıktı. İyi güzel hoştu da bu nasıl bir ihtilaldi? Osmanlı basını tekrar sosyalizm nedir sorusuna yanıt arama peşine düştü. Örneğin Tasviri Efkar 3 günlük bir yazı dizisi verdi. Fransız inkılabı zengin bir inkılaptır. Rus inkılabı ise tabirimizi mazur buyurunuz züğürt bir inkılaptır. Meselenin sınıfsal özü hiç kavranamadı. Ya Osmanlı Mebusan Meclisi? Rusya'daki olağanüstü gelişmelerle ilgili hiçbir görüşme yapılmadı. Şaşılacak bir durum yoktu. Zaten mecliste dış politika ile ilgili görüşme yapılmazdı. Sadece İstanbul mebusu Salah Cimcoz kürsüye çıktı ve Kurtuluş Güneşi'nin yine şarktan doğduğunu müjdeleyip Rusya'da iş başına geçen demokrat hükümeti selamlıyorum diye konuşma yaptı. Osmanlı münevveri yavaş olsa da artık sosyalizmi, komünizmi öğrenmeye başlamıştı. Tarih 17 Nisan 1917. Lenin adı Osmanlı basınında ilk kez İkdam gazetesinde yer aldı. Sebebi ise Lenin ve 17 arkadaşının Almanya üzerinden Rusya'ya gittiği haberiydi. Osmanlı basını ilk başta Lenin'e sempatiyle baktı. Vakit, Ekim devrimi liderinden Monsieur Lenin diye bahsediyordu. Tasviri Efkar ise Osmanlı kamuoyunu merak ettiği Lenin'i şöyle tasvir etti. Lenin orta boyda, küçük yapılı, parlak, güzel bir adam olup, kıyafetiyle gösterişsiz olan, inatçı olmayan bir adamdır. Lenin'e öğrenciler arasında da büyük sempati vardı. Osmanlı Darülfünun'da bir grup öğrenci, Nobel Barış Ödülü'nün Lenin'e verilmesini önerdiler. Darülfünun binasına Lenin posteri astılar. Sempatinin nedeni Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan bir an önce çekilme beklentisiydi. Rusya ateşkes ilan edince gazetelerin manşeti belli oldu. Aferin Bolşeviklere. 1 Mayıs Amele Bayramı coşkuyla kutlanıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de daha geçen yıl 1 Mayıs resmi bayram olarak kutlanmaya başlandı. Oysa yıllar önce... Müslüman başkentinde Karl Marx posteri. Tarih 27 Nisan 1921. İstanbul İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington, komutanlığına bağlı İstanbul Zabıta Komisyonu Reisi Miralay Ballar'a kesin talimatını verdi. 1 Mayıs'ta amele miting yapmayacak. O yıllarda sadece Rusya'yı değil Avrupa'yı da sarsan işçi hareketleri İngiliz komutan Harrington'ı korkutuyordu. İşçilerin 1 Mayıs'ı bahane edip isyan çıkarmalarından çekiniyordu. İstanbul'da 40 bin işçi vardı ve bunların ne kadarının sosyalist, kızıl olduğu bilgisine sahip değildi. Zabıta reisi Miralay Ballar aldığı emir üzerine hemen bir talimat yayınladı. Her türlü siyasi veya diğer mitingler, gösteriler askeri kumandanın emriyle yasaklanmıştır. Bu emri ciddiye almayarak eyleme kalkışanların yakalanarak cezalandırılacağı ahaliye beyan edilir. Gerek 1 Mayıs münasebetiyle gerekse diğer gösteriler için herhangi bir müracaat nazar-ı itibara alınmayacaktır. Çıkardığı gazeteden dolayı iştirakçı Hilmi diye bilinen Hüseyin Hilmi, Türkiye Sosyalist Fırkası lideriydi. Şirketi Hayriye, Tramvay Kumpanyası, Haliç Tersanesi gibi yerlerde güçlü bir işçi desteğine sahipti. Partinin 17 bin üyesi vardı. Ve parti 1 Mayıs'ı miting yaparak kutlamakta kararlıydı. İstanbul'da Bilumum İstanbul Amelesi'ne başlıklı bildiri dağıttılar. Bildiride işçilerin 1 Mayıs'a katılmalarının görev olduğu belirtiliyor ve elektrik idaresindeki işçiler dışındaki tüm çalışanların 1 Mayıs günü işi bırakarak mitinge katılmaları isteniyordu. Türkiye Sosyalist Fırkası'ndan Mayıs'ın birinci günü amelenin en mukaddes bayram günüdür. Bu mukaddes bayramı kutlamak bütün amele için bir vazifedir. Yasalara saygılı olan ve yasalara hep uygun davrandığını ispat etmiş olan partimiz, sadece elektrik idaresinde çalışan işçilerin çalışmalarına müsaade eylemiştir. İkdam, Vakit gibi dönemin gazeteleri 1 Mayıs'a geniş yer ayırdı. İstanbullular da uyarıldı. Amelenin bayram yapması halinde vapur ve tramvay hizmetleri aksayabilir. Bu arada işgal güçleri işçilerin kararlı olduğunu görünce katılımı düşürmek için tehditler savurmaya başladı. Her türlü suikast ve siyasi eylem teşebbüsünde bulunanlar, fabrikalarda alet ve edevatı tahrip edenler veya ameliyi işinden alıkoyan kişiler askeri mahkemelerde yargılanacaktı. Ve İstanbul 1 Mayıs gününe gergin uyandı. İşgal güçleri gece yarısından itibaren önlemlerini sıkılaştırmıştı. İşçilerin iş yerlerine gitmedikleri görüldü. Fatih, Aksaray, Harbiye hatlarında tramvaylar çalışmadı. Haydarpaşa, Pendik ve Sirkeci, Çekmece, Banliyö hatlarında tren seferleri durdu. Şirket-i Hayriye vapurları seferlerini iptal etti. Baruthane, Feshane, Zeytinburnu fabrikaları gibi birçok iş yerinde üretim yapılamadı. Sadece elektrik şirketindeki işçiler görevlerinin başındaydı. İşçilerin bir bölümü kağıthanedeki mesire yerlerine giderek günü geçirdiler. Mitingden vazgeçen Türkiye Sosyalist Fırkası, Baba Ali Caddesi'ndeki genel merkez önünde bir tören yaptı. Genel merkezde büyük bir kızıl bayrak asılıydı. Bando sabah saatlerinden itibaren Enternasyonel Marşı, yani Beynelmiler Marşı çalmaya başladı. İşçiler mavi gömlekler giymişlerdi. Boyunlarında kırmızı bir boyun bağı vardı. Yakalarında ise kırmızı bir rozet. İşçiler tıpkı dini bayramlarda olduğu gibi birbiriyle bayramlaştı. Partinin çevresi işgal kuvvetleri tarafından sarılmıştı. Ancak hiçbir olay çıkmadı. Miting yapılamamış ama işçilerin iş yerlerine gitmeleri engellenmişti. Ancak işçiler kararlıydı. Gelecek yıl 1 Mayıs'ta mutlaka miting yapacaklardı. Ve bir yıl sonra, İstanbul hala işgal altındaydı. Bir yıl öncesi olaylar tekrarlandı. İşgal güçleri 1 Mayıs mitingini engellemek için yine talimatlar çıkarılmasını sağladı. Hatta iş yerlerine gitmek isteyen işçilere her türlü kolaylığı ve güvenliği sağlayacaklarını da bildiriyle duyurdu. Ancak işçiler bir önceki yıla göre daha örgütlüydü. 1 Mayıs komisyonu kurdular. Komiteye katılan örgütler şunlardı: Türkiye Sosyalist Fırkası, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası, Sosyal Demokrat Fırkası, Ermeni Sosyal Demokrat Fırkası, Türkiye İşçi Derneği, Beynelmilel İşçiler İttihadı. 1 Mayıs komisyonu bayram programını bildiriyle çalışanlara duyurdu. 1. İstanbul'da mevcut bütün işçiler, kadın erkek ve bir teşkilata mensup olsun olmasın bu bayrama davetlidir. 2. Toplanma merkezi Pangaltı'dır. Bayrama iştirak edecek bütün arkadaşlar saat 11'de Pangaltı'da bulunacaklar ve kollarında kırmızı pazubent bulunan heyeti tertibiye tarafından karşılanacaktır. 3. Grup halinde gelecekler, şehir dahilinde yürüyüşlerinde hiçbir nümayiş yapmayacaklar ve proletarya şuuruna yakışacak bir vakar ve sükunette olacaklardır. 4. Bayram Pangaltı'da başlayacak ve bütün gruplar toplu olarak saat 11.30'da önde bando olduğu halde Pangaltı'dan hareketle kağıthaneye doğru yürüyecekler ve arkadaşlar mızıka ile birlikte işçi şarkıları terennüm edeceklerdir. 5. Kağıthanede 1 Mayıs bayramının ehemmiyeti ve tarihi hakkında söz söyleyecek arkadaşların nutukları dinlenecek, bayram saat 5'e kadar devam edecek. Sonra arkadaşlar yine sükun ve vakarla dağılacaklardır. 6. Komisyon polise karşı bütün sorumluluğu üzerine aldığından bütün arkadaşların heyeti tertibiyenin ihtarına uyması ve iş bu program haricine çıkılmaması rica olunur. İşçi bayramına katılan işçi sayısının bir önceki yıla göre hayli arttığı gözlendi. 1 Mayıs Ramazan ayına denk geldiği için geçen yıl pikniğe giden işçiler de mitinge geldi. İşgal güçlerinin güvenlik önlemleri abartılıydı. Yine işçilerin ayaklanacağından korkuyorlardı. 1 Mayıs komisyonunun bildirisinde yazdığı gibi işçiler Pangaltı'da buluştu. Kimi işçiler aileleriyle birlikte geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve flamalar vardı. Türkiye amelesi sendika ister. Türk amelesi ilticaya karşı amansız bir mücadele açmalıdır. Burjuvazinin zulmünü protesto ediyoruz. 8 saat iş, 8 saat istirahat, 8 saat uyku. Mürteciler, muhtekirler, kapitalistler, emperyalistler kahrolsun. Bütün dünya işçileri birleşin. Bu pankartın altında Karl Marx'ın resmi vardı. Tanışsın tanışmasın tüm işçiler birbiriyle bayramlaştı. Türkiye Sosyalist Fırkası'na mensup işçiler yine mavi gömlek giyip boyunlarına kırmızı boyun bağı takmışlardı. Yakalarında yine fırka rozetleri vardı. Mızıka hiç durmadan enternasyonel marşını çaldı. Konuşmacılar Ankara hükümetini öven sözler söylediler. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu konuşmalarla bir anda bağımsızlık mitingine dönüştü. İşçiler Ankara'daki dava arkadaşlarının yanında olduklarını hiç sakınmadan ifade ettiler. 1 Mayıs Bayramı aynı gün Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın merkezi Ankara'da da bir mitingle kutlandı. O dönemin siyasal havasını anlatmak için Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarını da özetlemeliyim. Ankara'daki 1 Mayıs mitingi bakınız Hakimiyet-i Milliye gazetesi nasıl yazmış. Önde Kuvva-i Milliye'ye gönül vermiş kalpaklılar, bazı milletvekilleri, bakanlar. Arkasında imalatı harbiye işçileri saat 9'dan itibaren istasyon civarında toplanmaya başladı. Sonra Şimendifer ve Dekovil işçileri alana iltihak etti. Saat 11'e doğru fabrika haricinde çalışan umum işçiler meydana geldiler. İzmir mebusu Yunus Nadi, Menteşe mebusu Tevfik Rüştü, İstanbul mebusu Numan Beylerle Ticaret Müdürü Umumisi Vehbi, fabrika müdürü Nuri Beyler, Rus sefarethanesinden bazı memurlar ve matbuat çalışanları hazır idiler. İşçiler bayramlaştılar. Evvela İstanbul mebusu Numan Efendi nutuk söyleyerek 1 Mayıs'ın umum amele için şuurlu bir gün olarak tesis edildiği bugünün maksadının amelenin hürriyete kavuşması ve amele hukukunun muhafazası olduğunu söyledi. Menteşe mebusu Tevfik Rüştü Bey söze başladı. 1 Mayıs bayramının tarihçesinden ve ihtilallerden bahsederek gerek memleket dahilinde ve gerek haricinde ölen işçilerin ruhuna bir vesile-i hürmet olmak üzere 2 dakika ayakta sükût teklif etti ve kabul olundu. Bu 2 dakikalık saygı duruşu herkes üzerinde derin bir tesir husule getirdi. Tevfik Rüştü Bey konuşmasında ameleleri birleştirecek bir dernek ile bir tüketim kooperatifi kurulması teklifinde bulundu. Amelenin hukukunu muhafaza eden bir hükümetimiz olduğundan ve ona destek olunması gerektiğini beyanla sözlerine nihayet verdi. Sonra sucu ustası Osman Alp Efendi konuşma yaptı. Bu toplantıdan dolayı hükümete teşekkür etti. Bugünkü hükümetin emperyalizm ile kapitalizme karşı mücadeleye devam edeceğini ve hükümet emperyalizmle çarpıştıkça ordusunun ön saflarında köylü ve amelesini bulacağını izah etti. Konuşmalardan sonra Numan Efendi'nin teklifi üzerine dernek ve kooperatif tesisi için çalışmalarda bulunmak üzere Tevfik Rüştü Bey ile Numan, Osman Alp, Şimendifer'den Nusret, Esliha Fabrikası'ndan Eşref Efendiler ile Mürettipler'den Kamil, Ahmet ve Nuri Efendiler'den mürekkep bir heyet teşkili münasip görüldü. Bütün dünya amelesinin 1 Mayıs bayramını tebrik için Moskova'ya telgraf çekilmesi kararlaştırıldı. Sonra Ankara'daki Rus sefarethanesine 25-30 kişilik bir grup giderek bayramlaşma yapılmasına karar verildi. Karl Marx bizim topraklarda hala bir korku nesnesi. Yani hala Marx Fraunhofer. Peki, sadece Marx mı kendini Fraunhofer'le özdeşleştirdi sanıyorsunuz? O halde devam edelim. Balzac'ın Gizli Başyapıt eserinin kahramanı Fraunhofer'le kendini sadece Karl Marx özdeşleştirmedi. Kusursuz bir yaratığı arayan ressam Fraunhofer birçok ünlü sanatçıyı da etkiledi. Bunların başında modern sanatın öncüsü kabul edilen empresyonizm ile kübizm arasında köprü kurmuş olan ressam Paul Cézanne 1839-1906 geliyordu. O da Fraunhofer gibi yaratma sürecine tutkuyla bağlı bir çile adamıydı. Yanında çıraklık yapmış olan Emil Bernard, Cézanne üzerine anılar kitabında bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Bir akşam ona Balzac'ın Gizli Başyapıtından ve hikayesinin kahramanı Fraunhofer'den söz açtım. Masadan kalktı, gelip önüme dikildi ve işaret parmağını göğsüne bastırarak ağzından tek sözcük çıkmadan ve bu hareketi ard arda yineleyerek öyküdeki kişinin kendisi olduğunu belirtti. Öyle heyecanlanmıştı ki gözleri yaşlarla dolmuştu. Cézanne kara kalem taslaklarında Gizli Başyapıt'ın sahnelerini resmetti. Bunlardan biri Fraunhofer'ın tablosunu gösterdiği, diğeri de resmi yaptığı sahneydi. Bunlar İsviçre Basel Kunstmuseum'da sergileniyor. Balzac'ın Gizli Başyapıtına tutkuyla bağlı kahramanı Fraunhofer'le kendini özdeşleştiren bir diğer dünyaca ünlü ressam ise Pablo Picasso, 1881-1973 idi. Balzac'ın eserinden o kadar etkilenmişti ki, öyküdeki olayın geçtiği Paris'teki Bier de Bretville konağını kiralayıp 1936-1955 yılları arasında burada yaşadı. dipnot, gizli başyapıtı günümüz Türkçesine çeviren ve ne yazık ki kitap çıkmadan kısa bir süre önce vefat eden Mimar Sami Rifat, araştırdığı kaynaklarda Fraunhofer'in bu konakta oturduğuna dair bilgi bulamadığını yazıyor kitabın ön sözünde. Cézanne gibi Picasso da dahi ressam Fraunhofer'in öyküsünü kara kalemle resimleyerek ölümsüzleştirdi. Sanat kitapları yayımcısı Ambroise Vollard'ın yayınladığı gizli başyapıt baskısını Picasso resimledi. Çok az sayıda basılan bu eser bugün koleksiyonerler için önemli bir parçadır. Fraunhofer sadece ressamları etkilemedi. Michel Leiris, Hubert Damisch, Michel Serres, George Didi Huberman gibi yazarlar da ressam Fraunhofer'la ilgilendiler, denemeler kaleme aldılar. Bizim yazarlarımız da ilgisiz kalmadı Balzac'ın edebi kahramanı Fraunhofer'a. 1997 yılında Enis Batur Fraunhofer Olmak adlı kitabını yayımladı. Amerikalı sanat tarihçisi Dor Ashton bu ilgiyi gizli başyapıt mitosu üzerine kapsamlı bir inceleme ile kaleme aldı. Gizli başyapı da sinemada ilgisiz kalamadı. Fransız yönetmen Jacques Rive, Balzac'ın eserini günümüze uyarlayarak çekti. Film 1991 yılında Cannes'da ödül aldı. Siyaset bilimciler, ressamlar, yazarlar, yönetmenler Fraunhofer'ı ne kadar kendileriyle özdeşleştirseler de Fraunhofer aslında Balzac'ın ta kendisi değil miydi?